Uygarlık, Din ve Toplum, Sigmund Freud, 2. kaset, 2. yüz. Bu, daha ileri düzeyde bir başarıdan çok bazı açılardan geri atılmış bir adım, bir gerileme gibi gözükecektir. Ama gerçeği hesaba katmak ve yaşamı tekrar daha bir katlanılır kılmak gibi bir avantaja da sahiptir. Her şey bir yana, yaşama katlanmak bütün canlıların ilk görevidir. Bunu zorlaştırması halinde yanılsama değerini kaybeder. Şu eski özdeyişi hatırlayalım. Civis pacem, para bellum. Barışı korumak istiyorsan savaşa hazırlan. Bunu şöyle değiştirerek çağımıza uyarlayabiliriz. Civis vitam, para mortem. Yani eğer yaşama katlanmak istiyorsan ölüme hazırlan. Grup Psikolojisi ve Ego Analizi, 1921. Editörlük notu. Masem Psikoloji und Inch Analyse. Almanca basımlar 1921, Leipzig, Viyana ve Zürich, Internationaler Psychoanalytiker Verlag, 1940, Gesamtwerke, 13-71-161, İngilizce basımlar, Group Psychology and Analysis of the Ego, 1922, Londra ve Viyana, International Psychoanalytical Press, çeviren C. Starchi, 1940, Londra, Hogarth Press and Institute of Psychoanalysis, New York, Liv Wright, yukarıdakinin yeniden basımı. 1955 Standard Edition 18-65-143. 1922 çevirisinin önemli ölçüde değiştirilmiş versiyonu. Elinizdeki basım bazı editörlük değişiklikleriyle Standard Edition'dan aynen alınmıştır. İlk Almanca basımda paragraflardan bazıları küçük harfle yazılmıştır. O dönemde Freud İngilizce çevirmenine bu paragrafları dipnota dönüştürülmesini söyler. Aynı dipnota dönüştürme işlemi metin içinde notla belirtilen paragraf dışında sonraki bütün Almanca basımlarda da yapılmıştır. Freud çalışmanın sonraki basımlarında ufak tefek değişiklikler ve ilaveler yapmıştır. Freud'un mektuplarından grup psikolojisi açıklaması konusunda ilk basit düşüncenin 1919 baharında aklına geldiği anlaşılıyor. O tarihte bu konuda bir şey yapmaz ancak 1920 Şubat'ında konu üzerinde çalışır ve ilk taslağını aynı yıl Ağustos ayında yazar. Ama son şeklini ancak Şubat 1921'den sonra vermeye başlar. Kitap 1921 Mart'ının sonlarına doğru tamamlanır ve 3-4 ay sonra yayımlanır. Bu çalışmayla bundan hemen önce gelen haz ilkesinin ötesinde 1920G arasında pek doğrudan bir bağlantı yok. Freud'un burada ele aldığı düşünce çizgisi özellikle Totem ve Tabu'nun 1912-13 4. denemesinden ve Narsizm konulu 1914C denemelerinden, bu denemelerin son paragrafı elinizdeki çalışmada tartışılan noktalardan birçoğunun özet biçiminde ortaya koymaktadır. Ve Yaz Tutma ve Melankoli 1917E başlıklı denemesinden kaynaklanmaktadır. Freud ayrıca ta 1885-6 yıllarında Charcot'la yaptığı tartışmalara dayanan eski hipnoz ve telkin konusuna burada tekrar dönüyor. Adından da anlaşılabileceği gibi bu çalışma iki açıdan önemlidir. Bir yandan bu, grup psikolojisini bireysel psikolojideki değişmeler temelinde açıklıyor. Öte yandan da haz ilkesinin ötesinde de 1920G öncülerine rastlanan ve ego ve id de 1923B daha eksiksiz ele alınacak olan ruhsal sistemin anatomik yapısı incelemesini bir adım daha ileri götürüyor. Grup psikolojisi ve ego analizi. 1. Giriş. Bireysel psikoloji ile sosyal veya grup psikolojisi. Tam çevirisi kitle psikolojisi olsa da Almanca Masse için grup karşılığı kullanılmıştır. Grup psikolojisi çağdaş sosyal psikolojide de benimsenen bir terimdir. Freud, MacDougall'ın grup, Döbo'nun full kalabalık ifadelerinde mass olarak çevirmiştir. Ancak tutarlılık sağlamak açısından bu durumda da grup kullanılmış, hatta Lobo'nun İngilizce çevirilerinden alıntılarda bile kalabalığın yerine grup terimi tercih edilmiştir. Bazı otoriteler B.B. Beltenheim gibi konu edilen toplulukların büyüklüğünü gerekçe göstererek Freud'un masse, kitle ifadesinin grup olarak çevrilmesini hatalı bulsalar da ben grup çevirisinin daha doğru ve tutarlı olduğuna inanıyorum. Çünkü Freud'un burada ele aldığı topluluklar, ordu ve Hristiyanlık sıradan bir kitle, bir kalabalık değil, oldukça örgütlü, hiyerarşik topluluklardır. Ve kalabalıkla grubu ayıran ölçüt söz konusu insanlar topluluğunun sayısı değil, örgütlülüğüdür. Arasındaki ilk bakışta anlamlı görünen karşıtlık daha yakından incelendiği zaman keskinliğinden epeyce şey kaybeder. Bireysel psikolojinin bireysel insanı ele aldığı ve onun kendi içgüdüsel dürtülerine doyum bulma yolları aradığı doğrudur. Ama bireysel psikoloji ancak ender ve istisna koşullarda bu bireyin başkalarıyla ilişkilerini göz ardı edecek bir konuma gelir. Bireyin ruhsal yaşamında bir model, nesne, yardımcı, rakip olarak değişmez bir biçimde bir başkası olacaktır. Dolayısıyla ta başından itibaren bireysel psikoloji kelimenin genişletilmiş ve doğru anlamıyla aynı zamanda bir sosyal psikolojidir de. Bireyin ebeveynleriyle, kardeşleriyle, sevgi nesneleriyle, doktoruyla ilişkilerinin aslında bugüne kadar psikanalitik araştırmaların başlıca konusu olan bütün ilişkilerin toplumsal olgular olduğu söylenebilir. Bu açıdan bunlar içgüdülerin doyumunun başkalarının etkisinden kısmen veya tamamen uzaklaştığı narsistik olarak tanımladığımız diğer bazı süreçlerle karşılık içinde ele alınabilir. Dolayısıyla toplumsal ve narsistik, Bleuler 1912 bunlara belki otistik diyecektir. Ruhsal eylemler arasındaki karşıtlık tamamen bireysel psikoloji alanına girer ve bunu sosyal veya grup psikolojisinden farklılandırmak pek de doğru olmaz. Anılan ebeveynleriyle, kardeşleriyle, aşık olduğu insanla, arkadaşıyla, doktoruyla olan ilişkilere sahip birey sadece tek bir insanın ya da her birisi onun için büyük bir önem kazanan az sayıda insanın etkisi altına girer. Şimdi sosyal veya grup psikolojisinden söz ederken bu ilişkilerin bir yana bırakıp inceleme konusu olarak bir bireyin aynı anda çok sayıda insandan başka türlü birçok açıdan kendisine yardımcı olsa da şu veya bu yolla bağlantılı olduğu insanlardan etkilenişini de ele almak alışkanlık haline gelmiştir. Dolayısıyla grup psikolojisi bireysel insanı bir ırkın, ulusun, kastın, mesleğin, kurumun bir üyesi olarak ya da belli bir anda belli bir amaçla grup olarak örgütlenen bir insanlar topluluğunun bileşen bir parçası olarak ele almaktadır. Doğal süreklilik bu yolla koptuğu zaman doğası gereği birbiriyle ilişkili şeyler arasında bir ayrım yapıldığı takdirde bu özel koşullar altında ortaya çıkan olguları daha fazla indirgenemeyen ve başka durumlarda açığa çıkmayan özel bir içgüdünün sürü içgüdüsü, grup ruhu, dışa vurumları olarak görmek kolaydır. Ama buna ruhsal yaşamımızda başka türlü harekete geçmeyen ve kendi kendine uyarma yeteneğine sahip yeni bir içgüdü yaratacak kadar büyük bir önem atfetmenin zor gözüktüğünü söyleyerek itiraz edebiliriz. Dolayısıyla beklentimiz diğer iki olasılığa yönelir. Sosyal içgüdü indirgemeye kapalı, ilkel bir içgüdü olmayabilir ve bunun gelişiminin başlangıcını aile gibi daha dar bir çevrede keşfedilebilir. Grup psikolojisi henüz emekleme çağında olsa da çok sayıda ayrı konuları ele almakta ve araştırmacılara bugüne kadar birbirinden henüz yeterince ayırt edilemeyen sayısız sorun sunmaktadır. Sadece grup oluşumunun farklı biçimlerini sınıflandırmak ve bunların yarattığı ruhsal olguları tanımlamak bile çok sayıda gözlem ve inceleme gerektirmektedir. Daha şimdiden bu konuda zengin bir literatür ortaya çıkmıştır. Bu küçük kitabın dar kapsamıyla grup psikolojisinin geniş içeriğini karşılaştıran herkes malzemeden ancak birkaç noktanın seçildiğini ve burada ele alındığını tahmin edebilir. Aslında psikanalitik derinlik psikolojisinin özellikle ilgilendiği ancak az sayıda sorun söz konusu olacaktır. 2. Lobo'nun grup ruhu tanımı. Tanımdan yola çıkmak yerine inceleme konusu olguların kapsamının göstergeleriyle işe koyulmak ve bunlar arasından incelememizi bağlayabileceğimiz özellikle çarpıcı ve tipik olan birkaç olgu seçmek daha yararlı gözükmektedir. Lobo'nun haklı olarak ünlenen Psychologie de Fous 1895 adlı çalışmasından bir alıntı yaparak her iki hedefe de ulaşabiliriz. Bir kez daha açıklık kazandıralım. Her bireyin eylemlerinden ve ona en yakın insanlarla ilişkilerinden yola çıkarak onun yatkınlıklarını, içgüdüsel dürtülerini, güdülerini ve amaçlarını keşfetmeyi hedefleyen bir psikoloji bu işi tam anlamıyla başarmış ve bütün bu konuları birbirleriyle olan bağlantılarıyla birlikte netleştirmiş olsa bile kendini ansızın daha önce halledilmeyen yeni bir işle karşı karşıya bulacaktır. Anlamaya başladığı bu bireyin belli bir durumda beklenenden çok farklı düşünmesi, hissetmesi ve hareket etmesi gibi şaşırtıcı bir gerçeği açıklamak ihtiyacı duyacaktır. Bu durum psikolojik grup özelliğini kazanan bir insanlar topluluğuna girmesidir. O halde grup nedir? Bireyin ruhsal yaşamında böylesine belirleyici bir etki yapma yeteneğini nasıl kazanır? Ve bireyin karşı karşıya kaldığı ruhsal değişmenin yapısı nedir? Bu üç soruya cevap vermek teorik grup psikolojisinin görevidir. Bunlara yaklaşmanın en iyi yolunun üçüncüyle başlamak olduğu açıktır. Grup psikolojisine malzemeyi sağlayan şey bireyin tepkilerindeki değişmeler üzerine yapılan gözlemdir. Çünkü her açıklama girişiminden önce açıklanacak şeyin bir tanımı gerekmektedir. Burada sözü Lobo'na bırakıyorum. Şöyle diyor, psikolojik bir grubun en çarpıcı özgünlüğü şudur. Grubu oluşturan bireyler kimlikleri, yaşam tarzları, meslekleri, kişilikleri ya da zekaları ne kadar benzer veya farklı olursa olsun bir gruba dönüştürülmüş olmaları gerçeği onları her birisinin tek başınayken hissedeceğinden, düşüneceğinden, hareket edeceğinden oldukça farklı bir tarzda düşünmelerini, hissetmelerini ve hareket etmelerini sağlayan bir tür ortak ruhun etkisi altına sokar. bir grup oluşturan bireylerin durumu dışında ortaya çıkmayan ya da eyleme dönüşmeyen bazı düşünceler ve duygular vardır. Psikolojik grup, o an için birleşen heterojen unsurlardan oluşan geçici bir varlıktır. Tıpkı yaşayan bir vücudu oluşturan hücrelerin yeniden birleşerek her bir hücrenin tek başına sahip olduğundan çok farklı özellikler sergileyen yeni bir varlık oluşturması gibi. Çeviri 1920-29. Bu ve aşağıdaki alıntılar İngilizce çevirisinden yapılmıştır. Lobo'nun sunusunu kendi açıklamamızla kesip bu noktaya bir gözlem ekleyeceğim. Gruptaki bireyler bir bütünlük içinde birleşiyorsa onları birleştiren bir şeyin olması gerektiği açıktır. Bir gruba tipik özelliklerini kazandıran da işte bu şey olabilir. Ama Lobon bu soruya cevap vermiyor. Bireyin grup içindeyken yaşadığı değişikliği incelemeyi sürdürüyor ve bunu bizim derinlik psikolojimizdeki temel önermelere çok iyi uyan terimlerle tanımlıyor. Grubun bir parçası olan bireyin tek başına yalıtılmış bireyden ne kadar farklı olduğunu kanıtlamak kolaydır ama bu farkın nedenlerini keşfetmek o kadar kolay değildir. Bunları az da olsa anlamak için her şeyden önce çağdaş psikolojinin ortaya koyduğu bilinçsiz olguların sadece organik yaşamda değil ayrıca zekanın işleyişinde de son derece ağırlıklı bir rol oynadığı gerçeğini dikkate almamız gerekir. Bilinç dışı yaşama kıyasla ruhsal yapının bilinçli yaşamı küçük bir öneme sahiptir. En usta analist, en keskin gözlemci, davranışını belirleyen bilinçli, 1940 Almanca basımında bir dipnotta da belirtildiği gibi orijinal Fransızca metinde inconscient yazılıyor. Lobo'nun İngilizce çevirisinde de bilinçsiz deniyor ama Freud tarafından alıntı yapılan Almanca versiyonda bewusster, bilinçli yazılıyor. Bilinçli güdülerin birkaçından fazlasını kolay kolay keşfedemez. Bilinçli eylemlerimiz ruhsal yapıda temelde kalıtsal etkiler yaratılan bilinçsiz bir katmanın sonucudur. Bu katman bir kuşaktan ötekine aktarılan ve bir ırkın ruhunu oluşturan sayısız ortak özellikten ibarettir. Eylemlerimizin dile gelen nedenlerinin arkasında dile getirmediğimiz gizli nedenlerin yattığına kuşku yok. Ama bu gizli nedenlerin arkasında da bizim de habersiz olduğumuz çok daha gizli birçok neden vardır. Gündelik eylemlerimizin büyük çoğunluğu gözlemimizden kaçan gizli güdülerin sonucudur. Lobon, bireylerin özgün kazanımlarının grup içinde ortadan kalktığını ve bu yolla bireyleri ayırt eden özelliklerin de kaybolduğunu düşünüyor. Irka ait olan bilinç dışı ortaya çıkıyor. Heterojen, farklı olan şeyler, homojen, tek biçimli olan şeylerin içinde eriyor. Bizim değişimizle bireylerdeki gelişimin bu tür farklılıklar gösterdiği ruhsal üst yapı açılıyor ve herkeste benzer olan bilinç dışı temeller açığa çıkıyor. Bu yolla gruptaki bireyler ortalama bir kişilik sergileyecektir. Ama Lobon ayrıca daha önce sahip olamadıkları yeni özellikler de sergilediklerine inanıyor ve bunu üç farklı etkenle açıklamaya çalışıyor. İlki, grubun bir parçasını oluşturan birey salt sayısal nedenlerle yalnız olması halinde engelleyeceği içgüdülere boyun eğmesini sağlayan yenilmez bir güç duygusu kazanmaktadır. Grubun anonim, ortak ve dolayısıyla sorumsuz olacağı düşüncesiyle kendini kontrol etmeye daha az eğilimli olacak ve bireyleri her an kontrol eden sorumluluk duygusu tamamen ortadan kalkacaktır. Bizim bakış açımızdan yeni özelliklerin ortaya çıkışına bu kadar önem yüklememiz gerekmiyor. Bizim için grupta bireyin bilinçsiz içgüdüsel dürtüleri üzerinde bastırmayı bir yana bırakmasını mümkün kılan koşulların yaratıldığını söylemek yeterli olacaktır. Bu durumda sergilediği görünürde yeni özellikler gerçekte insan ruhundaki bütün kötülüklerin bir yatkınlık olarak varlığını koruduğu bu bilinç dışının birer dışa vurumudur. Vicdanın ya da sorumluluk duygusunun bu koşullarda ortadan kalkmasını anlatmakta zorluk çekmeyiz. Vicdan denen şeyin özünü toplumsal kaygının oluşturduğunu uzun zaman önce söylemiştik. Onun bilinç dışı kavramının psikanalizde benimsenen kavramla pek çakışmaması yüzünden Lobon ile aramızda belli bir görüş ayrılığı söz konusudur. Lobon'un bilinç dışı daha çok psikanalizin kapsamı dışında kalan ırksal ruhun derinlere gömülü özelliklerini içermektedir. Gerçekten de insan ruhunun arkaik mirasını oluşturan ego çekirdeğinin bilinçsiz olduğunu görürüz. Ama buna ek olarak bu mirasın bir kısmından kaynaklanan bastırılmış bilinç dışını da ayırt ederiz. Bu bastırılan şey kavramı Lobon'da bulunmaz. İkinci neden olan bulaşıcılık ya da gruplarda araya girerek özgün özelliklerin dışa vurumunu ve aynı zamanda da eğilimlerini belirler. Bulaşıcılık göstermesi kolay ama açıklaması zor bir olgudur. Bunu kısaca inceleyeceğimiz hipnotik türden olgular arasında saymak gerekir. Grupta her duygu ve eylem bulaşıcıdır. Üstelik de bireyin kendi kişisel çıkarını ortak çıkar için seve seve feda ettiği bir noktaya kadar bulaşıcıdır. Bu onun doğasına çok ters düşen ve grubun bir parçasını oluşturmadığı sürece pek beceremediği bir yetenektir. Bu son cümleyi daha sonra önemli bir yorum için temel olarak alacağız. Üçüncü ve en önemli neden, gruptaki bireylerde tekil bireyin zaman zaman sergilediklerine oldukça ters düşen özgün özellikleri belirler. Bununla telkine açıklığa kastediyorum ki yukarıdan değindiğim bulaşıcılık bunun sadece bir sonucudur. Bu olguyu anlamak için son zamanlarda yapılan bazı psikolojik keşifleri dikkate almamız gerekir. Bugün biliyoruz ki çeşitli işlemlerle bir birey öyle bir duruma sokulabilir ki bilinçli kişiliğini tamamen kaybederek onu bundan yoksun bırakan kişinin telki nedeninin bütün telkinlerine boyun eğer, kişiliğine ve alışkanlıklarına kesin karşıtlık gösteren şeyler yapar. En dikkatli incelemelerin gösterdiği kadarıyla bir süre eylem halindeki bir gruba katılan bir bireyin kısa süre sonra kendini ya grubun manyetik etkisinin sonucunda ya da bilmediğimiz başka bir nedenle hipnoz olan bireyin kendisini hipnotistin ellerinde bulduğu çekilme, cazibesine kapılma durumuna çok benzeyen özel bir durumda bulur. Bilinçli kişilik tamamen ortadan kalkmıştır. İrade ve ayırt etme becerisini kaybetmiştir. Bütün duygular ve düşünceler hipnotistin belirlediği yöne eğilmiştir. Psikolojik bir grubun parçası olan bireyin durumu da yaklaşık böyledir. Artık kendi eylemlerinin bilincinde değildir. Hipnoza girende olduğu gibi onun durumunda da bazı becerilerin yok edilmesiyle aynı zamanda diğerleri daha yüksek bir noktaya çıkarılabilir. Telkinin etkisi altında bazı eylemleri karşı konulmaz bir coşkunlukla yapacaktır. Bu coşkunluk gruplarda hipnoza giren kişiden çok daha karşı konulmaz olacaktır. Çünkü telkin gruptaki bireylerin hepsi için aynı olduğundan karşılıklı olarak güç kazanacaktır. Kısaca bilinçli kişiliğin ortadan kalkması, bilinç dışı kişiliğin ağır basması, telkin ve duyguların ve görüşlerin bulaşıcılığı yoluyla özdeş bir yöne yönelmesi, telkin edilen düşüncelerin anında eyleme dönüşme eğilimi göstermesi, bütün bunların grubun parçası olan bireyin başlıca özellikleri olduğunu görürüz. O artık kendisi değildir, kendi iradesiyle hareket etme yeteneği olmayan bir robota dönüşmüştür. Bu pasajı bu kadar eksiksiz almamın nedeni Lobo'nun gruptaki bireyin durumunu gerçekte hipnotik bir durum olarak açıkladığına ve iki durum arasında karşılaştırma yapmakla yetinmediğini açıklık kazandırmaktı. Bu noktada karşı çıkmaya niyetimiz yok. Ancak grupta değişen bireyin son iki nedeninin bulaşıcılık ve artan telkine açıklık eş değerde olmadığını, çünkü bulaşıcılığın aslında telkine açıklığın bir dışa vurumu gibi gözüktüğünü vurgulamak istiyoruz. Ayrıca bu iki etkenin sonuçları Lobo'nun açıklamasında birbirinden kesin olarak ayırt edilmiyor. Bulaşıcılığı gruptaki bireylerin birbiri üzerindeki etkisiyle birleştirip grupta onun hipnotik etki olgusuna benzer gördüğü telkin dışa vurumlarının bir başka kaynağına dikkati çekmemiz halinde ifadesini çok daha iyi yorumlayabiliriz. Ama hangi kaynağı? Karşılaştırmadaki başlıca unsurlardan birisini, yani grupta hipnotistin yerini alacak kişiye Lobon açıklamasında değinilmediğini fark edince bir eksiklik duygusu yaşamaktan kendimizi alamayız. Yine de o, bulanık kalan bu çekim etkisiyle bireylerin birbiri üzerinde uyguladıkları ve özgün, ilk telkinin gücünü artıran bulaşıcı etki arasında bir ayrım yapar. Burada gruptaki bireyi anlamamıza yardımcı olacak önemli bir diğer varsayım buluruz. Dahası sadece örgütlü bir grubun parçası olmakla birey uygarlık merdiveninde birkaç basamak aşağı iner. Tekilken, tek başınayken kültürlü bir birey olabilir, güruhun içindeyken ise bir barbardır, yani içgüdüyle hareket eden bir yaratıktır. İlkel varlıkların kendiliğindenliğine, şiddete yatkınlığına, acımasızlığına, ayrıca coşkusuna ve kahramanlığına sahip olur. Lobon daha sonra özellikle bireyin grupla kaynaştığı zaman yaşadığı zihinsel beceri azalmasına eğilir. Schiller'in şu dizeleriyle karşılaştırın. Je der siet men in zellen ist leidil klut er uversangin sind sie incorpore gleich wert ucht ein dumkopf daraus. Yalnızken bakıldığında herkes oldukça zeki ve ayırt edicidir. Başkaları iken aptal olduklarını görürsün. Gelin bireyi bir yana bırakıp Lobo'nun ortaya koyduğu bu haliyle grup ruhuna dönelim. Bu, bir psikanalistin yerine oturtmakta veya kaynağından çekip almakta zorluk çekeceği tek bir özellik bile göstermez. Lobo'nun kendisi bile bununla ilkel insanların ve çocukların ruhsal yaşamı arasındaki benzerliğe dikkati çekerek bize yolu gösterir. Bir grup dürtüsel, değişken ve tahriye açıktır. Neredeyse sadece bilinç dışıyla yönlendirilir. Lobon burada bilinç dışını sadece bastırılan anlamına gelmediği tanımlayıcı anlamda doğru kullanıyor. Grubun boyun eğdiği dürtüler duruma göre iyiliksever veya acımasızca, kahramanca veya korkakça olabilir. Ama bunlar her zaman için öylesine otoriterdir ki hiçbir kişisel çıkar, hatta öz koruma bile kendini hissettiremez. Planlı, önceden düşünülen hiçbir şey yoktur. Tutkuyla istese de bu uzun sürmez çünkü sebat yeteneğinden yoksundur. Arzusuyla arzuladığı şeyin doyumu arasında bir gecikmeye tahammülü yoktur. bir her şeye kadirlik duygusuna sahiptir. Gruptaki birey için imkansızlık düşüncesi ortadan kalkar. Totem ve Tabu adlı çalışmamdaki 3. denemeyle karşılaştırın. Grup olağanüstü ölçüde saftır ve etkiye açıktır. Eleştirel beceriden yoksundur ve grup için imkansız diye bir şey yoktur. Çağrışımlarla birbirini hatırlatan ve makul bir kurum yoluyla gerçekliğe uygunluğu hiçbir zaman kontrol edilmeyen imajlarla düşünür. Tıpkı serbest hayal kuran bir bireyde olduğu gibi. Grubun duyguları her zaman çok basit ve abartılıdır. Dolayısıyla grup kuşkuyu da belirsizliği de tanımaz. Bilinçsiz ruhsal yaşam konusundaki bilgilerimizin büyük çoğunluğunu borçlu olduğumuz rüyaların yorumunda, rüya metninde kuşku ve belirsizliği göz ardı etmekten ve açık rüyadaki her öğeyi kesinmiş gibi ele almaktan oluşan teknik bir kurala uyarız. Kuşku ve belirsizliği rüya çalışmasının tabi kılındığı sansürün etkisine bağlar ve temel rüya düşüncelerinin eleştirel süreçler gibi kuşku ve belirsizliği tanımadığını varsayarız. Diğer şeyler gibi kuşku ve belirsizlik de rüyaya yol açan günün kalıntılarının içeriğinde elbette bulunabilir. Doğruca aşırı uçlara yönelir. Bir kuşkunun dile gelmesi halinde anında tartışmasız bir kesinliğe dönüştürülür. Bir antipati kırıntısı delice bir nefrete dönüşür. Her duygunun aynı aşırı ve ölçüsüz yoğunlaşması çocukların duygusal yaşamında bir özelliğidir ve rüya yaşamında da görülür. Bilinç dışında tekil duyguların yalıtımı sayesinde gün içinde hissedilen hafif bir kızgınlık rüyada kızılan kişinin ölmesini arzulama olarak dile gelir ya da bir kışkırtma belirtisi rüyada bir suç eylemine dönüşür. Hans Sachs bu konuda uygun bir şey söylemiştir. Bilincimizde bir rüyanın çağdaş gerçek bir durumu konusunda söylediği her şeye bakacak olursak annenizin büyülteci altında gördüğümüz canavarın aslında minik bir kirpikli hayvan olduğunun anlaşılması bizi şaşırtmamalı. Rüyaların yorumu. Her türlü aşırılığa eğilimli olsa da grup sadece aşırı bir uyarımla tahrik edilebilir. Grubu etkilemek isteyen kişi savlarında mantığa ihtiyaç duymaz. Ancak sözlerini en çarpıcı renklerle süslemesi, abartması ve aynı şeyi sürekli tekrarlaması gerekir. Grup doğru ve yanlış konusunda kuşku taşımadığı ve kendi büyük gücünün bilincinde olduğu için otoriteye karşı boyun eğmeci olduğu kadar hoşgörüsüzdür de. Güce saygı duyar ve bir tür zayıflık olarak gördüğü nezaketten pek etkilenmez. Kahramanlarından beklediği şey güç, hatta şiddettir. Yönetilmek, baskı altına alınmak, efendilerinden korkmak ister. Temelde tamamen muhafazakardır. Her türlü yeniliğe ve ilerlemeye karşı derin bir tiksinti ve geleneğe kuşkudan uzak bir saygı duyar. Grupların ahlak değerlerini doğru yargılayabilmek için bireyler bir grupta bir araya geldiği zaman bütün bireysel ketlemelerinin ortadan kalktığını ve bireyde ilkel bir çağın kalıntıları gibi gizli kalan olanca acımasız, vahşi ve yıkıcı içgüdülerin alevlenerek özgürce doyum bulmaya yöneldiğini dikkate almak gerekir. Ama telkinin etkisiyle gruplar ayrıca özüne yatsıma, özgecillik ve bir ideale adanma şeklinde büyük başarılar kazanma yeteneğine de sahiptir. Tekil bireylerde kişisel çıkarın neredeyse tek güdü gücü olmasına karşılık gruplarda bu nadiren ağır basar. Grubun bireyin ahlak standartlarını yükselttiğini söylemek mümkündür. Grubun zihinsel, entelektüel kapasitesi her zaman için bireyinkinden çok aşağıda kalsa da ahlaki tarzı bireydekinden çok üstüne çıkabileceği gibi çok altına da inebilir. Lobo'nun tanımındaki diğer bazı özellikler grup ruhunu ilkel halkların ruhuyla özdeşleştirmenin ne kadar yerinde olduğunu açıkça gösterir. Gruplarda en çelişik görüşler yan yana var olabilir ve aralarındaki mantıksal çelişkiden kaynaklanan bir çatışmaya düşmeksizin birlikte katlanabilir. Ama psikanalizin uzun zaman önce gösterdiği gibi bireylerin, çocukların ve nevrotiklerin bilinçsiz ruhsal yaşamlarında da durum zaten budur. Örneğin küçük çocuklarda çok sevdikleri insanlara yönelik ikircikli duygusal tutumlar, birbirlerinin ve karşıt olanların dışa vurumuna engel olmaksızın uzun bir süre yan yana varlıklarını sürdürür. Sonunda ikisi arasında bir çatışmanın ortaya çıkması halinde çoğunlukla çocuğun nesneyi değiştirip ikircikli duygulardan birisini bir ikameye kaydırmasıyla çözüme bağlanır. İlişkindeki nevrozun gelişim tarihçesi de içeriği ağır basan bir eğilime doğrudan ters düşen ve baskı altına alınan bir duygunun sık sık bilinç dışında hatta bilinçli fantazilerde bile uzun süre varlığını koruyabileceğini, buna rağmen bu karşıtlığın egonun reddedilen şeye karşı bir eyleme girişmesiyle sonuçlanmayabileceğini gösterir. Ta ki bir gün genellikle fantezinin duygu yükündeki bir artış sonucunda bununla ego arasında bilinen olanca sonuçlarıyla ansızın bir çatışma baş gösterinceye kadar bu fanteziye uzun süre göz yumulur. Çocuğun bir erişkin olma sürecinde kişiliğinde giderek daha kapsamlı bir bütünleşme, birbirinden bağımsız gelişen ayrı içgüdüsel dürtüler ve amaçlı eğilimler arasında bir koordinasyon gerçekleşir. Cinsel yaşam alanında buna benzeyen süreç bizce uzun süredir bütün cinsel içgüdülerin belli bir örgensel örgütlenme biçimindeki koordinasyon olarak bilinmektedir. Cinsellik teorisi üzerine 3 deneme. Ayrıca kutsal kitaba inançlarını koruyan bilimciler ve diğer benzeri olaylarda olduğu gibi bilinen çok sayıda örnek ego bütünleşmesinin de libido ile aynı engellemelere açık olduğunu göstermektedir. Egonun daha sonra ayrışmasına, parçalanmasına yol açan çeşitli süreçler psikopatolojideki özel bir alan oluşturur. Grup ayrıca kelimelerin gerçek sihirli gücüne tabidir. Kelimeler grup ruhunda en ürkütücü fırtınaları koparabileceği gibi bu fırtınaları dindirebilirdi. Mantık ve tartışmalar bazı sözleri ve savları çürütmekten acizdir. Bunlar grubun huzurunda törenle dile getirilir ve ifade edildikleri anda bütün yüzlerde bir saygı ifadesi oluşur. Bütün kafalar eğilir. Birçok kişi bunları doğal veya doğaüstü güçler olarak değerlendirir. Bu bağlamda ilkel insanlardaki isim tabularını ve kelimelere yükledikleri sihirli güçleri hatırlamak yeterli olacaktır. Bakınız Totem ve Tabu. 1912-13. Son olarak gruplar hiçbir zaman gerçeğin arkasından koşmaz, yanılsamalara ihtiyaç duyarlar ve yanılsamasız yapamazlar. Sürekli olarak gerçek dışını gerçeğe tercih ederler. Gerçek dışı olandan da en az gerçek olandan etkilendikleri kadar etkilenirler. Her ikisi arasında bir ayrım yapmamaya açık bir eğilim gösterirler. Doyumsuz, gerçekleşmemiş bir arzudan kaynaklanan fantezi yaşamının ve yanılsamanın ağır basmasının nevrozlar psikolojisindeki belirleyici etken olduğuna dikkati çekmiş, nevrotiklere yön veren şeyin sıradan nesnel gerçeklik değil, ruhsal gerçeklik olduğunu görmüştük. Histerik bir semptom, gerçek bir yaşantının tekrarına değil, fanteziye dayanır. Saplantılı bir nevrozdaki suçluluk duygusu, hiçbir zaman eyleme aktarılmayan bir kötü niyet olgusuna dayanır. Gerçekten de tıpkı rüyalarda ve hipnozda olduğu gibi grubun ruhsal yapısında da duygu yükleriyle birlikte arzu giderici dürtülerin gücüne kıyasla şeylerin gerçekliğini test etme işlevi de geri planlı olur. Lebon, grup liderleri konusunda altta yatan ilkenin açıkça anlaşılmasına el vermeyen genel bir açıklama sunuyor. Canlılar belli sayılarda bir araya geldiği anda ister bir hayvanlar sürüsü ister insanlar topluluğu olsun kendilerini içgüdüsel olarak bir şefin otoritesine tabi kıldıklarını söylüyor. Grup asla efendisiz yaşayamayan boyun eğmeci bir sürüdür. Boyun eğmeye öyle hazırdır ki kendini efendi ilan eden herkese içgüdüsel olarak boyun eğer. Grubun ihtiyaçları bu yolla lidere tepki verme konusunda yolu yaralasa da liderin de kişisel özellikleriyle gruba uyması gerekir. Grubun inancını kamçılamak için kendisi de güçlü bir inancın, bir görüşün çekimine kapılmış olmalı. Kendine ait bir iradesi olmayan grubun kabul edeceği güçlü ve etkileyici bir iradeye sahip olması gerekir. Lebon daha sonra farklı lider türlerini ve grup üzerinde etkili olma yollarını tartışıyor. Bir bütün olarak liderlerin kendilerini fanatik bir biçimde inandıkları görüşler aracılığıyla hissettiklerine inanıyor. Ayrıca hem görüşlere hem de liderlere prestij dediği gizemli ve karşı konulmaz bir güç atfediyor. Prestij bir bireyin eserin veya görüşün üzerimizde uyguladığı bir tür egemenliktir. Bu bizim eleştirel becerimizi tamamen felç eder ve içimizdeki hayranlık ve saygıyla doldurur. Öyle gözüküyor ki bu, hipnozdaki çekim gibi bir duygu yaratıyor. Kazanılan veya yapay prestij ile kişisel prestij arasında bir ayrım yapıyor. İlki, isimleri, talihleri, ünleri sayesinde kişilere ve geleneğin etkisiyle görüşlere, sanat eserlerine ve bunun gibi bağlanıyor. Her durumda geçmişe yöneldiği için bu şaşırtıcı etkiyi anlamamıza pek yardımı dokunmaz. Kişisel prestij bu sayede lider olan az sayıda insana bağlanır ve sanki manyetik bir tür büyünün etkisindeymiş gibi herkesin onlara boyun eğmesine yol açar. Ne var ki her türlü saygınlık ayrıca başarıya bağımlıdır ve başarısızlık durumunda kaybedilir. Lebon, liderin işlevini ve prestijin önemini ustaca çizdiği grup ruhu tablosuyla tam bir uyum içinde sunmayı başarmış gibi bir izlenim bırakmıyor. 3. Ortak ruhsal yaşama ilişkin diğer açıklamalar. Bilinç dışı, ruhsal yaşam üzerindeki vurgulamasıyla kendi psikolojimize çok iyi uyması nedeniyle konuya girişte Lebon'un tanımından yararlandık. Ama şimdi aslında yazarın ifadelerinden hiçbirisine yeni bir şey ortaya koymadığını söylememiz gerek. Grup ruhunun dışa vurumları için olumsuz ve küçümseyici bir havayla söylediği her şey ondan önce de başkaları tarafından aynı netlik ve aynı düşmanlıkla söylenmiş, düşünürler, devlet adamları ve edebiyatın ilk dönemlerinden bu yana yazarlarca koro halinde tekrarlanıp durmuştur. Bakınız Krasković 1915 özellikle de biyografi. Lobo'nun en önemli görüşlerini oluşturan ve zihinsel işleyişin gruplarda ortaklaşa ketlenmesi sonucu duyguların kabarmasıyla ilgili olan savları Sighel tarafından kısa bir süre önce formüle edilmişti. Bakınız Moede 1915. Temelde Lobon'a özgü olan şey bilinç dışına ve ilkel insanların ruhsal yaşamlarıyla kıyaslamasına ilişkin görüşleridir ki bunlar bile ondan önce sık sık dile getirilmiştir. Dahası Lobon ve diğerleri tarafından grup ruhu konusunda ortaya konan değerlendirme ve tanımlar tartışmaya açıktır. Yukarıda anılan grup ruhu olgularının tamamının doğru gözlendiğine kuşku yok. Ancak karşıt anlamda işleyen ve daha yüksek bir grup ruhu görüşüne varılmasını gerektiren daha başka grup oluşumu dışa vurumlarını ayırt etmek de mümkündür. Lobo'nun kendisi de bazı koşullarda grup ahlakının grubu oluşturan bireylerdekinden daha yüksek olduğunu ve sadece ortaklıkların daha yüksek bir özgecillik ve adanma yaratabildiğini kabul etmeye razıdır. Tekil bireylerde kişisel çıkar neredeyse tek güdü gücündeyken bu gruplarda nadiren ağır basar. Lobon 1920 çevirisi sayfa 65. Diğer yazarlar birey için sadece toplumun ahlak standartlarını öngörmesine karşılık kural olarak bireyin şu veya bu şekilde bu yüksek beklentilere uymamasını buna kanıt olarak göstermektedir. Ya da istisna durumlarda toplumlarda en güzel grup başarılarını mümkün kılan coşku ve sevinç olgusunun ortaya çıkabildiğine dikkati çekebilmektedir. Zihinsel, entelektüel çalışma bağlamında gerçekten de düşünce dünyasındaki büyük kararların, dev keşiflerin ve çözümlerin sadece yalnız çalışan bir bireyle mümkün olduğu bir gerçek. Ama her şeyden önce dilin, folk şarkılarının, folklorun ve benzeri şeylerinde gösterdiği gibi grup ruhu da zeka alanında yaratıcı deha yeteneğine sahiptir. Dahası bireysel düşünürün veya yazarın içinde yaşadığı grubun özendirmesinin ne ölçüde borçlu olduğu ve başkalarının da kendiliğinden bir katkı yaptığı bir çalışmada kusursuz bir iş çıkarıp çıkarmadığı tartışmaya açık bir sorudur. Tam anlamıyla çelişkili olan bu açıklamalar karşısında grup psikolojisi çalışması sanki etkisiz bir noktaya gelmeye mahkummuş gibi gözükür. Ama ikilemden kaçmanın daha ümit verici bir yolunu bulmak kolaydır. Belki birbirinden çok farklı bir dizi yapı grup başlığı altında toplanmıştır ve ayırt edilmeyi gerektirmektedir. Siegel, Lobon ve diğerlerinin savları geçici bir ilginin, çıkarın farklı bireylere aceleyle bir araya getirdiği kısa ömürlü gruplarla ilgilidir. Devrimci grupların, özellikle de Fransız devrimindeki grupların bu yazarların tanımını etkilediğine kuşku yok. Karşıt görüşlerin kaynağı, insanların yaşamlarını geçirdiği toplumsal kurumlarla kaynaşmış olan istikrarlı grupların veya birliklerin dikkate alınmasıdır. İlk türden gruplarla ikinci türden olanlar arasındaki ilişki derin ama hafif çalkantılı bir denizle bir sel arasındaki ilişkiyle aynıdır. The Group Mind 1920A adlı kitabında McDougall az önce anılan çelişkiden yola çıkar ve çözümünü örgütlenme etkeninde bulur. En basit durumda grubun hiçbir örgütlenmeye sahip olmadığını ya da bu adı hak etmeyecek bir örgütlenme gösterdiğini söyler. Bu tür bir grubu kalabalık, güruh olarak adlandırır. Ama insanlardan oluşan bir güruhun şöyle veya böyle örgütlenme unsurları olmaksızın bir araya gelemeyeceğini ve ortak psikolojinin bazı temel olgularının işte bu küçük gruplarda özellikle kolay gözlenebileceğini kabul ediyor. McDougall 1920A 22. Rastgele bir kalabalığın üyeleri psikolojik anlamda grup gibi bir şey oluşturabilmeden önce bir koşulun sağlanması gerekir. Bu bireylerin birbirleriyle ortak bir şeyi, bir nesnede ortak bir çıkarı, şu veya bu ortamda benzeri bir duygusal ön yargısı ve araya dolayısıyla ifadesini sokarsam karşılıklı bir etkileşim olması gerekir. Bu ruhsal homojenlik ne kadar fazlaysa bireyler de o kadar kolaylıkla ruhsal bir grup oluşturur ve grup ruhunun dışa vurumları da o kadar çarpıcı olur. Bir grup oluşumunun en belirgin ve en önemli sonucu her üyede yaratılan duygunun yüceltilmesi veya şiddetlenmesidir. McDougall'a göre insanın duyguları grupta başka durumlarda nadiren ulaşılan veya hiç ulaşılmayan bir noktaya çıkar. Kendilerini kısıtlamasız tutkularına vermeleri ve böylece grupta kaynaşmaları, kendi bireyselliklerine, sınırlarına ilişkin duygularını kaybetmeleri söz konusu kişiler için haz verici bir yaşantıdır. Bireylerin bu şekilde ortak bir dürtüyle sürüklenme tarzları McDougall tarafından ilkel sempatetik tepki yoluyla doğrudan duygu yaratma ilkesi dediği şeyle, yani bildiğimiz duygusal bulaşıcılık yoluyla açıklanır. Burada olan şey duygusal bir durumun işaretlerinin algılanmasının, algılayan kişide de otomatikmen aynı duyguyu alevlendirecek şekilde değerlendirilmesidir. Aynı duygunun aynı anda gözlenebildiği insanların sayısı ne kadar fazlaysa bu otomatik zorlama da o kadar güçlü olur. Birey kendi eleştiri gücünü kaybeder ve aynı duyguya kapılır. Ama bunu yapmakla onda bu sonucu yaratan diğerlerinin heyecanını da artırır ve böylece bireylerin duygu yükleri karşılıklı etkileşimle yoğunlaşır. Başkalarıyla aynı şeyi yapma, onlarla uyum içinde kalma zorlanımının doğasında bir şeyi iş başında olması gerektiği açıktır. Daha kaba ve daha basit duygusal dürtüler grupta bu yolla yayılmaya daha elverişlidir. Gruplardan kaynaklanan diğer bazı etkiler de bu duygu yoğunlaşma mekanizması için elverişlidir. Grup bireyi sınırsız bir güç ve aşılmaz bir tehlike olarak etkiler. Çünkü grup otorite uygulayıcısı olan, cezalarıyla bireyi korkutan ve onu birçok ketlemeye boyun eğmeye zorlayan insan toplumunun yerini alır. Onun için gruba karşı gelmenin tehlikeli olduğu açıktır. Çevresindekileri örnek alması, hatta belki de sürüler halinde avlanması çok daha güvenli olacaktır. Yeni otoriteye boyun eğerken eski vicdanını bir yere bırakır ve ketlemelerin ortadan kalkmasıyla artan hazın çekimine kendini bırakır. Dolayısıyla bir bütün olarak gruptaki bir bireyin normal yaşam koşullarında kaçınacağı şeyleri yaptığını veya onayladığını görmemiz o kadar şaşırtıcı değildir. Hatta bu yolda sık sık gizemli telkin terimiyle örtülü bulanıklığı biraz netleştirmeyi bile umabiliriz. McDougall gruplarda zekanın ortaklaşa ketlenmesine ilişkin tezi reddetmiyor. Düşük zekalı kafaların yüksek zekalıları kendi düzeylerine çektiğini söylüyor. Genelde duyguların yoğunlaşması, sağlıklı zihinsel çalışma açısından elverişsiz koşullar yarattığı, grup bireylerinin gözünü korkuttuğu, zihinsel etkinlikleri özgür olmadığı ve her bireyde kendi eylemleri karşısında duyduğu sorumluluk duygusu azaldığı için üstün zekalıların etkinlikleri engellenir. McDougall'ın basit, örgütsüz bir grubun ruhsal davranışı konusundaki yargısı Lobo'nunkinden daha dostça değildir. Bu tür gruplar aşırı ölçüde duygusal, dürtüsel, şiddete yatkın, tutarsız, dengesiz, kararsız ve eylemde aşırıdır. Kaba saba duygular sergiler, aşırı ölçüde telkine açıktır, düşüncede dikkatsizdir, yargıda acelecidir, basit ve kusurlu mantık yürütmenin dışında mantık becerisinden yoksundur. Kolayca yön değiştirir ve yönlendirilir. Öz bilinçten, öz saygıdan ve sorumluluk duygusundan yoksundur ve kendi gücünün bilinciyle sürüklenmeye yatkındır. Bu nedenle sorumsuz ve mutlak bir iktidardan beklediğimiz her türlü dışa vurumu sergiler. Dolayısıyla davranışları ortalama üyesinden çok asi bir çocuğun, tuhaf bir durumdaki cahil ve tutkulu bir vahşinin, en kötü haliyle de insandan çok yabani bir hayvanın davranışlarına benzer. McDougall, yüksek düzeyde örgütlü bir grubun davranışıyla yukarıda anlatılan grubun davranışlarını karşılaştırdığı için bu örgütlenmenin içerdiği şeyleri ve yarattığı etkenleri öğrenmeyi özellikle istiyoruz. Yazar, ortak ruhsal yaşamı daha yüksek bir düzeye çıkarmanın 5 temel koşulunu sayıyor. İlk ve temel koşul, grupta belli bir sürekliliğin olmasıdır. Bu nesnel de biçimsel de olabilir. Aynı bireylerin grupta bir süre kalması halinde nesnel, grupta birbirini izleyen bireylerin işgal ettiği sabit bir hiyerarşi sistemi gelmesi halinde ise biçimsel. İkinci koşul, bireylerde grubun doğası, yapısı, işlevleri ve yetileri konusunda belli bir görüşün oluşması. Buna dayanarak bir bütün olarak grupla duygusal bir ilişki geliştirebilmesidir. Üçüncüsü, grubun benzer ama birçok açıdan farklı olan diğer gruplarla bir tür belki de rekabet biçiminde etkileşime girmesidir. Dördüncüsü, grubun kendi gelenekleri ve alışkanlıkları, özellikle de üyelerin birbirleriyle ilişkilerini belirleyen kuralları olmasıdır. Beşincisi, grubun bileşen parçalarının işlevlerindeki uzmanlaşmayla ve farklılaşmayla dile gelen belli bir yapıya sahip olmasıdır. McDougall'a göre bu koşullar sağlandığı takdirde grup oluşumunun psikolojik dezavantajları ortadan kalkar. Zihinsel çalışmaları gruptan alıp bireysel üyelerine vermek suretiyle zihinsel yeteneğin ortaklaşa azalmasından kaçınılmış olur. Öyle gözüküyor ki McDougall'ın grubun örgütlenmesi için öngördüğü koşul başka bir yoldan daha iyi tanımlanabilir. Sorun, bireyin tipik özelliği olan ve grubun oluşumuyla ortadan kalkan özelliklerin gruba nasıl kazandırılacağıdır. İlkel grubun dışındaki birey kendi sürekliliğine, öz bilincine, gelenek ve göreneklerine, kendi özgün işlevlerine ve konumuna sahiptir ve rakiplerinden uzaktır. Örgütsüz bir gruba girmiş olmakla bu ayırt ediciliğini bir süre için kaybeder. Dolayısıyla hedefin grubu bireyin özellikleriyle donatmak olduğunu kabul edersek, Trotter'ın gruplaşma eğiliminin bütün yüksek organizmaların çok hücreli yapısının biyolojik bir devamı olduğu, Instincts of the Herd in Peace and War 1916 yolundaki değerli görüşünü hatırlatabiliriz. 1923 tarihinde eklenen dipnot. Hans Kelsen'in 1922 diğer açılardan ustaca ve anlayışlı bulduğum eleştirisinde grup ruhuna bu tür bir örgütlenme sağlamanın bir hipostatiz, yani gruba bireydeki ruhsal süreçlerin bağımsızlığını atfetmek anlamına geldiği yolundaki sözlerine katılmıyorum. 4. Telkin ve libido. Grubun etkisiyle bireyin çoğu durumlarda ruhsal etkinlikte derin bir değişmeye tabi kılınması gibi temel bir olgudan yola çıktık. Bireyin zihinsel yeteneği belirgin ölçüde azalırken duyguya açıklığı aşırı ölçüde artar. Her iki sürecinde gruptaki diğer bireyleri yakınsama yönüne girdiği açıktır. Ama bu sonuç ancak her bireye özgü olan ve içgüdülerine uygulanan kitlemelerin ortadan kaldırılmasıyla ve kendine özgü eğilimlerini ifade etmekten vazgeçmesiyle mümkün olur. Birçok durumda istenmeyen bu sonuçlardan daha yüksek bir grup örgütlenmesinde kaçınılabildiğini öğrendik. Ama bu, grup psikolojisinin temel gerçeğini, duyguların yoğunlaşmasına ve ilkel gruplarda zekanın ketlenmesine ilişkin iki teze ters düşmez. Şimdi ilgimiz, gruptaki bireyin yaşadığı bu ruhsal değişimin psikolojik açıklamasını bulmaya yönelecektir. Uçsal etkenlerin daha önce de anıldığı gibi bireyin gözünün korkması yani öz koruma içgüdüsü gibi gözlenen olguları kapsamadığı açıktır. Bunun ötesinde sosyoloji ve grup psikolojisi otoritelerinin açıklama diye sundukları şeyler farklı isimler verseler de her zaman aynıdır. Sihirli telkin kelimesi. Tarde 1890 buna özen diyor. Ama özenin telkin kavramı kapsamına sokulmasına karşı çıkan ve gerçekte telkinin bir sonucu olarak gören yazara katılmaksızın kendimizi alamayız. Bourguet 1913. Le Bon, toplumsal olguların bütün şaşırtıcı özelliklerini iki etkene bağlıyor. Bireylerin karşılıklı telkini ve liderlerin prestiji. Ama prestij de sadece telkin yaratma kapasitesiyle kendini göstermektedir. MacDougall'ın ilkel duygu uyandırma ilkesi bir an için telkin varsayımı olmaksızın yapabileceğimiz izlenimini bırakır. Ama biraz daha düşününce duygusal etken üzerindeki kesinlik vurgulama dışında bu ilkenin de özen veya bulaşıcılık konusundaki bilinen savlardan öte geçmediğini anlarız. İçimizde bir başkasındaki bir duygunun işaretlerinin farkına vardığımız zaman bizi de aynı duyguya sürükleme eğilimi gösteren bir şey olduğuna kuşku yok. Ama birçok durumda buna başarıyla karşı çıkıp duyguya direnecek tam tersi yoldan tepki göstermez miyiz? Dolayısıyla grup içindeyken neden bu bulaşıcılığa değişmez bir şekilde boyun eğeriz? Burada da bizi bu eğilime boyun eğmeye zorlayan şeyin özen olduğunu ve içimizde duyguyu kamçılayan şeyin grubun telkin etkisi olduğunu söylememiz gerekir. Dahası bunun da ötesinde MacDougall telkinden kaçmamızı mümkün kılmaz. Diğer yazarlar gibi o da grupların özellikle telkine açık oluşlarıyla ayırt edildiklerini söyler. Dolayısıyla telkinin, daha doğrusu telkine açıklığın, gerçekte indirgenemez, ilkel bir olgu, insanın ruhsal yaşamındaki temel bir gerçek olduğu ifadesine hazırlıklıyız. 1889 yılında şaşırtıcı sanatına tanık olduğum Bernheim'in görüşü de buydu. Ama o tarihte bile telkinin bu buyurganlığına karşı suskun bir düşmanlık hissettiğimi hatırlayabiliyorum. Boyun eğmeyeceğimi kanıtlayan bir hastaya, ne yapıyorsun? Vous comprenez suggestione diye bağırınca bunun bariz bir haksızlık, bir şiddet uygulaması olduğunu söyledim kendi kendime. Çünkü birileri onu telkinle dize getirmeye çalıştığı zaman kişinin elbette karşı telkin yapmaya hakkı vardı. Daha sonra direncim her şeyi açıklayan telkinin kendi içinde açıklamadan muaf olduğu görüşüne karşı itiraz biçimini aldı. Bunu düşünürken eski bilmeceyi tekrarladım. Konrad Richter, Der Deutsches St. Christoph Berlin 1896, Acta Germanica 5. Christoph trug Christum, Christus trug die ganze Welt. Sag, wo hat Christoph? Damals hinden Fuß gesellt. Christophorus Christum, sed Christus sustulit orbem. Constiterit pedibus dig ubi Christophorus. Kelimesi kelimesine, Christopher Christi, İsa'yı yarattı. İsa ise bütün dünyayı yarattı. Peki Christopher nereye bastı? Bu bir mantık bilmecesidir ve farklı biçimlerde birçok insanda kendiliğinden ortaya çıkar. Buna en iyi örnek de Tanrı'nın bilmecesidir. Tanrı her yerdedir, Tanrı her şeydedir, her yeri ve her şeyi yaratan Tanrı'dır. Peki Tanrı her yeri ve her şeyi yaratmadan önce nerede bulunuyordu? Şimdi 30 yıl süreyle uzak durduğum telkin bilmecesini bir kez daha ele alınca durumda pek değişme olmadığını görüyorum. Buna bir istisna vardır, o da psikanalizin etkisine tanıklık eder. Telkin kavramını doğru tanımlamaya, yani terimin geleneksel kullanımını belirlemeye yönelik özel çabalar olduğunu görüyorum. Örneğin MacDougall 1920b. Bu hiç de yüzeysel değil. Çünkü terimin kapsamı giderek daha genişlemekte ve anlamı daha çok belirsizleşmektedir. Almanca'da bu gidişle yakında to suggest, düşünmek, önermek, düşündürmek, ima etmek, yönlendirmek ve suggestion, öneri, düşünce, telkin, ipucu kelimelerinin Almanca'da Nahelgen ve Anregung kelimelerine karşılık geldiği İngilizce'de olduğu gibi her türlü etki için kullanılacak. Ama telkinin doğasına, yani etkinin yeterli mantıksal temeli olmaksızın gerçekleştiği koşullara ilişkin bir açıklama getirilmemiştir. Bu işi yapan kapsamlı bir araştırmanın bulunduğunu bilmeseydim, bu ifadeyi desteklemek için son 30 yılın literatürünü incelemekten kaçınmazdım. 1925'te eklenen dipnot. Bu çalışma ne yazık ki nesnelleşmedi. Bunun yerine grup psikolojisine ışık tutmak amacıyla psikonevrozların araştırmasında çok işimize yarayan libido kavramından yararlanmaya çalışacağım. Libido, duygular teorisinden aldığımız bir ifadedir. Sevgi kelimesi altında toplayabileceğimiz her şeyle ilgili olan içgüdülerin, bugün fiilen ölçülemese de nicel miktarı olarak değerlendirilen enerjiye libido diyoruz. Sevgiyle kastettiğimiz şeyin çekirdeği doğal olarak amacı cinsel birleşme olan cinsel sevgidir. Ki genelde sevgiyle kastedilen şey de şairlerin söz konusu ettiği şey de budur. Ama bir yandan şöyle veya böyle sevgi ifadesinde bir payı olan kendini sevmeyi, öte yandan ebeveynleri, çocukları, arkadaşları sevmeyi ve genelde insanlık sevgisini de somut nesnelere ve soyut fikirlere kendini adamayı da bundan ayırmıyoruz. Buna gerekçemiz, psikanalitik araştırmalarda bütün bu eğilimlerin aynı içgüdüsel dürtülerin bir dışa vurumu olduğunun anlaşılmasıdır. Cinsler arasındaki ilişkilerde bu dürtüler cinsel birleşme yönünde etkili olarak dile gelir. Ancak diğer durumlarda bu amaçtan uzaklaşır veya bu amaca ulaşması engellenir. Ancak her zaman için kimliklerini belli edecek şekilde özgün yapılarını yeterince korur. Örneğin yakınlık özlemi ve özveri gibi özelliklerde. Burada dilin çok çeşitli kullanım biçimleriyle sevgi, aşk ifadesini yaratırken son derece haklı bir birleştirme yaptığını ve bilimsel tartışmalarımızda ve sunumumuzda bunun temel almaktan daha iyisini yapamayacağımızı düşünüyoruz. Psikanaliz bu kararı vermekle sanki iğrenç bir buluş yaparak bir suç işlemiş gibi bir içerleme fırtınası koparmıştır. Oysa sevgiyi bu geniş anlamında ele almakla özgün hiçbir şey yapmamıştır. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.